Ayrım 5. İslam nedir? Mustafa İslamoğlu. Sayfa 54. Hazreti Muhammed kimdir? Abdullah oğlu Muhammed, miladi 571 yılında Mekke'de doğmuş, 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Doğduğu aile Mekke'yi yöneten hatırlı ailelerden Haşim oğulları Oymağan'a mensuptur. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine'dir. O yetim olarak büyümüştür. Duha 93'e 6. Doğmadan önce babasını kaybetmiş, yaklaşık 6 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Yetim ve öksüz kalan Muhammed, Mekke'nin reislerinden olan dedesi Abdülmuttalib'in himayesinde büyümüştür. Gençliğinde ticaret yapmış, bu amaçla Şam'a kadar gitmiştir. Mekke'de güvenilirliğiyle ün yapmış, bu yüzden güvenilir kişi anlamına gelen El-Emin lakabıyla anılır olmuştur. Olağanüstü dürüstlüğü, emek sermaye ortaklığına dayalı ortak iş yaptığı sermayedarı Hatice'nin dikkatini çekmiştir. Başından daha önce iki evlilik geçmiş olan Hatice ile evlenmiştir. Bu sırada Hatice 40 yaşlarında, 3 çocuk sahibi bir dul, kendisi ise 25 yaşında ilk kez evlilik yapan bir bekardır. Bu evlilikten 4 veya 6 çocuğu olmuştur. Hayatının 53 yılını Mekke'de, Kur'an'ın öğretilerini muhalif bir ortamda yayma çabasıyla geçirmiştir. Ömrünün geri kalan 10 yılını da hayatına kastedildiği için gizlice Mekke'yi terk ederek hicret ettiği Medine'de geçirmiştir. Medine'deki yıllarını model bir İslam toplumu oluşturup Kur'an'ın davetine ulaşabildiği her yere yaymakla geçirmiştir. Medine'deki ilk 5 yıl, Medine İslam cemaatini yok etmek için yapılan saldırıları püskürtmekle geçmiştir. Bedir, Uhud, Hendek ve daha birçok savaşın sebebi budur. 6. yıldaki Hudeybiye barış anlaşmasıyla Mekke müşrikleri, Medine İslam cemaatinin varlığına yönelik tehdit olmaktan çıkmış, bir yıl sonra Hayber'in fethiyle Medine İslam devleti bölgesel güç olduğunu ispat etmiştir. 8. yılda ölüm tehditleriyle çıkarıldıkları Mekke'ye kansız bir şekilde dönen Müslümanlar, aynı yıldaki Huneyn Savaşı ile bölgeden gelebilecek son askeri tehdidi de bertaraf etmişlerdir. Medine'de yaptırdığı caminin yanı başındaki odasında ay takvimiyle 11 Rebiül Evvel'de miladi 8 Haziran 632 vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Vefat ettiğinde yaşı ay takvimiyle 63'tü. Şu anda kabri Medine'de, ilk defnedildiği yerde 14 asırdan beri ziyarete açık bir halde bulunmaktadır. Peygamberlik ilk defa ne zaman, nerede, nasıl gelmiştir? Peygamberlikten önce Hazreti Muhammed bölgede bilinen hiçbir dini ünvan taşımamış, herhangi bir dini görev almamış, herhangi bir dinin ruhban sınıfı ile ilişki içinde olmamış, hiçbir dini organizasyonda yer aldığı bilinmeyen bir kişidir. Yaşadığı çevrede gördüğü adaletsizliklere ve ahlaki çöküşe karşı toplumdan uzaklaşarak tavır koymuş, bu tavır onu hayat ve insanın anlamı üzerinde düşünmeye sevk etmiş ve kendini arayış anlamına gelen Hira mağarasında inziva halinde bulmuştur. Hazreti Muhammed 40 yaşındayken ilk vahyi miladi 610 yılının yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayında Mekke'deki Hira mağarasında almıştır. Bakara 2'ye 185, 97'ye 1. Vahiy meleği kendisine oku, Yaradan Rabbinin adıyla diye başlayan ilk vahyi getirmiştir. Alak 96'ya 1. İlk vahiy, varlılık ve hakikatin bilgisi hakkındadır. İnsan varlığa dair tüm gözlemlerini Yaradan Rabbinin adıyla yapmalı, bilgiyi ondan koparmamalıdır. Nasıl ki bir sanat eseri sanatkarından bağımsız anlaşılamazsa, Allah'ın eseri olan varlık da yaratıcısından bağımsız ve ondan kopuk bir biçimde anlaşılamaz. İlk vahiy ile verilen mesajın özü budur. Muhammedi davetin Mekke'deki zor yılları. İlk vahiyler, doğrudan Nebi'ye hitap eden ve onun ahlakını inşa eden vahiylerdir. Mesela daha ilk inen surelerden birinde, ondan gecelerinin bir kısmında Rabbinin huzurunda durup kendisine inen vahiylerin anlamları üzerinde derin derin düşünerek okuması emredilir. Müzzemmil 73'e 1 ila 11. Bir sonraki adım onun aktif iyi olmaya davet eden kalk ve uyar emridir. Müddessir 74'e 1 ila 2. O bu emri alınca önce yakın çevresinden başlayarak aldığı vahiy hiçbir şey eklemeden ve çıkarmadan sunmuştur. Ona ilk inananlar eşi Hatice, yeğeni Ali, Hatice'nin kölesi Zeyd, eski arkadaşı Ebu Bekir, Habeşli siyahi köle Bilal, Bizans asıllı azatlı bir köle olan Suheyb gibi insanlardır. İman eden gençlerden biri olan Erkam, evini peygamberin Kur'an'ı talim ettirdiği bir okula dönüştürdü. Davetin ilk yıllarında birçok insan bu evde ilk kez Kur'an'ı dinledi ve Allah'a teslim oldu. İnsanların sayısı arttıkça Mekkelilerin baskısı da artıyordu. Mekkeli müşriklerin müminlere karşı tavrı şu dört safhada özetlenebilir. 1. Suskunluk, 2. Alay, 3. İftira ve hakaret, 4. Fiili saldırı ve işkence. Bu sonuncu safha peygamberliğin 13. yılında milattan sonra 622 Medine'ye hicretle son bulacaktır. Kabile desteği zayıf bazı müminler işkence altında öldüler. Zinnire, Yasir ve Sümeyye bunlardan bazılarıdır. Baskı ve işkence ağırlaşınca peygamberliğin 5. yılında bir grup mümin Habeşistan'a hicret etti. Hicri 7. yıla kadar 15 yıl kaldıkları Habeşistan yönetimi onlara mülteci statüsü tanıdı. Mekkeli müşrikler müminlere karşı 3 yıl süren katı bir ambargo uyguladı. Bununla müminleri hem inançlarından döndürmeyi hem de yalnızlaştırarak güçsüz düşürmeyi amaçlıyorlardı. Fakat kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler ve 3. yılında ambargo fiilen ortadan kalktı. Bütün bu ağır Mekke şartları Hazreti Peygamber'i alternatif bir mekan arayışına itti. Bu mekan Mekke yakınlarındaki Taif olabilir miydi? Hazreti Peygamber'in Taif'e bu amaçla yaptığı sefer onun taşlanarak şehirden çıkarılmasıyla sonuçlandı. Mekke'deki davetinin en zor anını o gün yaşadı. Taşlandığı Taif'ten yaralı olarak çıkarılmış, can güvenliği tehlikede olduğu için doğduğu şehre de ancak eski müttefiklerinden bir ailenin himayesi sayesinde dönebilmişti. Bu acı deneyimin ardından sonradan Medine adını alacak olan Yesrib şehrinin yerlilerinden az sayıda insan onun davetinden etkilendi. Bir yıl sonra çok daha kalabalık bir grupla gelerek ona iman ettiler ve onu şehirlerine davet ettiler. Bu sürecin sonunda önce diğer müminler Yesrib'e hicret ettiler. Müşrikler Hazreti Peygamber'in başına 100 deve ödül koymuşlardı. En sonunda peygamber miladi 622 yılında stratejik açıdan en ince ayrıntısına kadar iyi planlanmış tehlikeli bir yolculuktan sonra Yesrib'e göç etti. İlk indirilen vahiyler neden söz eder? Kur'an'ın iniş süreci 23 yıl sürdü. Bu süreçte ilk inen ayetler 96. surenin ilk 5 ayetidir. Bu ayetlerde hitap doğrudan vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Muhammed'edir. Kip, emir kipidir. Bu, vahyin ilk ayetlerinin muhatabını inşai amaçladığını gösterir. İlk inen ayetlerin konu başlığı bilgi meselesidir. Oku emri, bilgilen, öğren demektir. İkra, parçaları birleştirerek bütüne ulaş anlamına gelen icma demektir. Oku emrini veren bellidir. Emrin muhatabı da bellidir. Neyin okunacağı belirsizdir. Böylesi durumlarda cümlenin gizli tümleci her şeyi oku şeklinde anlaşılır. İlk ayetin açılımı şudur. İçindeki her şeyle birlikte kainat açık bir kitaptır. Sen yeter ki Allah'ın adıyla ve Allah'ın adına oku. İşte ilk inen pasajın ayetleri. Oku, yaradan Rabbin adına. Rabbin insanı sevgi ve alakadan yarattı. Oku, zira Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir. O, insana bilgiyi kalemle kaydetmeyi öğretti. O, insana bilmediklerini öğretti. Alak 96, 1-5. Burada başlayan Kur'an'ın iniş süreci, Nebi'nin ömrünün sonuna kadar 23 yıl sürecektir. Kur'an, vahyi almadan önce pasif iyi olan Hazreti Muhammed'i aktif iyi olmaya çağırmıştır. Bunun için önce kendi içini aydınlatmasını ve inşa etmesini emretmiştir. Sen ey vahiy gibi ağır bir yük yüklenen peygamber, gecenin ilerleyen bir vaktinde kalk. Gece yarısı veya ondan biraz daha önce ya da biraz sonra. Ve Kur'an'ı sindire sindire oku. Çünkü biz sana ağır ve değerli bir söz indireceğiz. Elbet şu gece dirilişi var ya, işte o pek derin bir iz bırakır ve daha etkin bir okuma sağlar. Üstelik gündüz seni bekleyen bir dolu görev de var. İmdi, Rabbinin adını an ve bütün varlığını ona ada. Rabbidir o doğununda, batınında. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse sana yönelecek saldırılara karşı savunma işini bırak ona. Müzzemmil 73'e 1-9. Kur'an'ın üçüncü inen pasajı Hz. Muhammed'i pasif iyi olmaktan aktif iyi olmaya çağıran şu ayetleri barındırıyordu. Sen ey içine kapanan kişi, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Bütün pisliklerden uzak dur. İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme. Rabbin hatırına davanda sabret. Müddessir 74'e 1-7. İlk indirilen vahiylerden biri de Müslümanların her namazın her rekatında okuduğu Kur'an'ın ön sözü konumunda olan Fatiha suresidir. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir. O, hesap gününün hakimidir. Rabbimiz, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi yönelt dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. Fatiha 1-7. Hz. Muhammed'in peygamberliğine yönelik ilk tepkiler nelerdir? O vahiy almadan önce pasif iyiydi. Vahiy onu aktif iyi yaptı. Pasif iyiyken onu güvenilir kişi el-emin diye el üstünde tutan Mekke'nin ileri gelenleri, o Kur'an'la uyanıp uyandıran aktif iyi haline gelince ona deli, cin musallat olmuş kişi, el-mecnun dediler. Bunun sebebi onun hiç kimsenin işine karışmayan kendi halinde münzevi bir kişilikten, davasını ölümüne savunan tavizsiz bir dava adamına dönüşmüş olmasıydı. Ondan peygamberlik öncesinde hiçbir doğaüstü ve olağanüstü olay sadır olmadı. Eğer olsaydı, geçmişte onun elinden şu olağanüstü olay olmuştu, bu da onun büyücü oluşunun delilidir derlerdi. Fakat böyle bir şey diyemediler. Bunun yerine onun baba ile evladın, karı ile kocanın arasını ayırdığını, bunu büyüsel bir güçle yaptığını iddia ettiler. Zira yeni müminler olanca baskı, yıldırma ve hatta işkencelere rağmen imanlarından vazgeçmiyorlardı. Onlar bunu büyülenmişlik olarak kabul ediyorlardı. Mekkeli müşrikler ona karşı 4 aşamalı bir saldırı planı izlediler. Onu görmezden geldiler, sonra alaya aldılar, sonra iftira ettiler. En sonunda fiili saldırı ve varlığını ortadan kaldırmaya yöneldiler. Öyle ki o yoldan geçerken ona tükürüyorlar, laf atıyorlardı. Hatta bir seferinde o Kabe'de ibadet ederken sırtına bir deve işkembesi koyacak kadar gözleri dönmüştü. O bunların hiçbirini aldırmadan vahyin rehberliğinde yürüdü. Adam adamı markaj yöntemine dayalı kısa süren bireysel davet döneminin ardından toplumsal davet dönemine geçti. O Mekkelilere Allah'tan başka Tanrı yok deyin kurtulun diyordu. Onun çağrısına ilk koşanlar ahlaki çözülmeden ve adaletsizlikten yakınan kesimler oldu. Erkam'ın evini Kur'an okulu haline getiren Hz. Muhammed'in çağrısı en çok gençler, köleler, kadınlar ve mağdur kesimler arasında yankı buldu. Müşriklerin putlarını açıkça eleştiren 53. sure Necm ile birlikte Mekkeli inkarcılar yeni İslam cemaatine karşı saldırıya geçtiler. Saldırıların hedefi korumasız köleler ve kabile desteği olmayan kimselerdi. Baskılar şiddetlenince Hz. Peygamber yeni Müslümanlara adil bir kralın yönettiği Hristiyan Habeşistan'a gitmelerini önerdi. Bu olay peygamberliğin yaklaşık 5. yılında gerçekleşti. Habeş muhacirleri orada 15 yıl kaldı. Hicretin 7. yılında Hayber'in fethedilmesi üzerine onların dönüşüne izin verildi. Zira Hayber'in fethi, Medine İslam toplumu için bir dönüm noktasıydı. İslam toplumunun geleceği bu fetihle garanti altına alınmıştı. Kur'an, Hz. Muhammed'i nasıl tanıtır? 1. Ölümlü bir insan, beşer. Keyf 18'e 110, Fussilet 41'e 6. 2. Allah'ın kulu, Yasin 53'e 10. 3. Peygamber, Nebi ve Elçi, Rasul. Ali İmran 3'e 144. 4. Yüce bir ahlak sahibi, Kalem 68'e 4. 5. Bütün insanlığa rahmet. Enbiya 21'e 107. 6. Peygamberlerin sonuncusu, Ahzab 33'e 40. 7. Yalnız Allah'a davet eden müjdeci ve uyarıcı. Ahzab 33'e 46. 8. Vahyin ışığıyla aydınlanmış bir ışık yansıtıcısı. Ahzab 33'e 46. 9. Müminlere karşı şefkat ve merhamet abidesi. Tevbe 9'a 128. Hz. Muhammed'in insan peygamber olmasına niçin vurgu yapılır? Evet, Müslüman olmanın giriş kapısı mesabesinde olan şehadetteynin ikincisinde Hz. Muhammed'in kul ve elçi oluşuna vurgu yapılır. Bu, peygamberin beşeri kimliğine yapılan vurgudur. Allah, Kur'an'da başka tüm peygamberler gibi Hz. Muhammed'in beşeriliğine vurgu yapar. De ki, ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Kehf 18'e 110. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O ölebilir ya da öldürülebilir. Ali İmran 3'e 144. Bu vurguda farklı kesimlere farklı mesajlar vardır. Bir, peygamberi seven ve ona inananlara, peygamberlerinizi ilahlaştırarak ona olan sevginizi zehirlemeyin. 2. Peygambere inanıp da onu rol model almayanlara, onu örnek alamam, onun gibi yapamam diyemezsiniz. Zira o da sizin gibi bir insandı. 3. İnsanı günahkar gören ve insandan ümit kesenlere, insan Allah'ın umududur. Zira insan Allah'ın elçisi olacak kadar iyi bir varlıktır. Hz. Muhammed'in temel misyonu nedir? Hz. Muhammed'in temel misyonu ilahi vahye elçilik yapmaktır. Bu elçilik şu altı maddeyi kapsar. 1. Nübüvvet, Allah'ın insanlığa yönelik ilahi rehberliğini vahiy yoluyla olduğu gibi almak. Araf 7'ye 157-158. 2. Risalet, aldığı ilahi rehberliği insanlığa hiçbir şey katmadan ve eksiltmeden iletmek. Ahzab 33'e 40. 3. Usve hasene, müminlere hayatlarında örnek alabilecekleri rol model, örnek bir kişilik olmak. Ahzab 33'e 21, Bakara 2'ye 143. 4. Tebliğ ve davet, insanları ilettiği ilahi rehberliği kabul etmeye davet. Şuara 26'ya 214. 5. Talim, ilahi mesajı insanlara hayatın içinden yaşayarak öğretmek. Bakara 2'ye 151. 6. Tebyin, İlahi talimatları detaylandırarak açıklamak. Nahl 16'ya 44. Kime gönderilmiştir? Bütün bir insanlığa gönderilmiştir. Enbiya 21'e 107. Zira Kur'an'ın muhatabı bütün bir insanlıktır. Araf 7'ye 158. Kur'an, ey bütün insanlık, sen ey insanoğlu şeklinde bütün bir insanlığa hitap eden bir vahiydir. İnsanlık tarihinde gerçek küreselleşme Hz. Muhammed'le başlamıştır. Hz. Muhammed Mekke'de barışseverdi. Medine'de neden barışın yerine savaş aldı? Bu haksız yargıyı dile getiren oryantalistler buna Medine'deki savaşları örnek gösterirler. Bu yargının haksızlığını ispat için Hz. Peygamber'in Medine döneminde katıldığı savaşları tek tek ele alalım. Bedir Savaşı. Savunma savaşıdır. Mekkeli müşriklerin Medine üzerinde saldırısı üzerine yapılmıştır. Saldırgan güçlerin sayısı müminlerin 3 katıydı. Uhud Savaşı, savunma savaşıdır. Mekkeliler, Bedir'in öcünü almak için 450 kilometre uzaktaki Medine üzerine yürümüşler, savaş Medine'ye 10 kilometre mesafedeki Uhud'da gerçekleşmiştir. Hendek Savaşı, savunma savaşıdır. Bölgedeki tüm müşrik müttefik kuvvetler Medine'ye saldırarak şehri kuşatmışlar, müminler hendek kazarak şehri korumaya çalışmış, müttefik müşrik kuvvetler kuşatmayı daha fazla sürdürememiş ve yurtlarına dönmüşlerdir. Hayber Seferi, Hayberliler, Mekkeli müşriklerle ittifak yapmışlar ve buna karşılık kuşatılmışlar, daha fazla direnemeyeceklerini anlayınca Hayber'i kendi elleriyle teslim etmişlerdir. Mekke'nin Fethi, bu İslam'ın merkezi olan ve Kabe'ye ev sahipliği yapan Mekke'yi putperestlikten kurtarma seferi olarak planlanmış ve planlandığı gibi kansız bir biçimde Mekke ele geçirilmiştir. Peygamber şehre girişte bugün intikam günüdür diye naralar atan komutanını anında görevinden almıştır. Huneyn Savaşı, tüm yarımada müşriklerinin birleşik ordularıyla Müslümanlar arasında son kozların paylaşıldığı savaştır. Konunun dünyaca ünlü otoritesi Profesör Doktor Muhammed Hamidullah'a göre Bütün bu savaşlar sırasında her iki taraftan verilen kayıpların toplam sayısı 200 civarındadır. Kur'an'ın bağışlama ve hoşgörüye davet eden söyleminin Mekke ile sınırlı olduğu da doğru değildir. Medine Yahudilerinin Hazreti Peygamber'e ve İslam cemaatine karşı her türlü entrikaya sarıldıkları bilinen bir hakikattir. İşte şu ayet aralarındaki ittifak anlaşmasına rağmen İslam cemaatine karşı düşmanlarla işbirliği yapan Yahudilere karşı da aynı şeyi emrediyor. Çok azı dışında hep onların ihanetine uğrayacaksın. Fakat onları bağışla ve hoş gör. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Maide 5'e 13. Yine müminlere öfkelerini kontrol altında tutmayı emreden şu ayet de Medine'ye aittir. Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanların hatalarını bağışlarlar. Zira Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran 3'e 134. Hazreti Muhammed neden peygamberlerin sonuncusudur? Hazreti Peygamber insanlığın kolektif aklının olgunluğa eriştiği bir dönemde gelmiştir. Hazreti Peygamber'in peygamberler zincirinin son halkası olması, Kur'an'ın ifadesiyle peygamberlerin mührü olması, Ahzab 33'e 40, insanoğlunun akli gelişiminde yeni bir safhaya girildiğine işaret eder. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecek olması Hz. Muhammed'den sonra rehberliğin kişilerden ilkelere geçtiği şeklinde anlaşılmalıdır. Bu evre insanlık tarihinde yeni bir evredir. Bununla insanlığa lider merkezli bir dünya yerine değer merkezli bir dünya hedefi gösterilmiştir. Zımnen kişilerin otoritesi yerine ilkelerin otoritesi egemen olsun istenmiştir. Müslümanlar peygamberlerine ibadet eder mi? Etmezler. Bu İslam inancına göre şirktir. Bir müminin Allah dışında birine veya bir şeye kulluk etmesi en ağır günah olan şirk kapsamına girer. Bu kişinin Hazreti Muhammed veya bir başkası olması fark etmez. Zira İslam tevhid dinidir ve tevhid Allah'tan başka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur ilkesine dayanır. Müslümanlar kıldıkları her namazın her rekatında Allah'a şu sözü verirler. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım diliniriz. Fatiha 1'e 4. Allah'tan başkasına kulluk, o kişiye ilahlık yakıştırmaktır. Bu ise Allah'tan rol çalmaya teşebbüstür. Allah dışında birine ilahlık yakıştırmak, dinden çıkmak anlamına gelir. Hz. Muhammed'in örnekliğinin pratik karşılığı nedir? Hz. Muhammed, Kur'an'ı sadece muhataplarına taşıyan değil, aynı zamanda Kur'an'ı yaşayandır. Kur'an'ın ilk muhatabı odur. Eşi Ayşe bir soru üzerine onun aklı Kur'an'dandı demişti. Kur'an dinin teorik kaynağı, Hz. Muhammed dinin pratik kaynağıdır. Fakat pratik kaynak olan Nebi'yi Kur'an şekillendirmiştir. Kur'an dokunulması ve ulaşılması zor bir tabu kitap değil, bir hayat kitabıdır. Kur'an müminler kendisine kolayca ulaşılabilsin der. Bu ulaşılabilirlik aynı zamanda Kur'an'ın teklif ettiği hayat tarzı için de geçerlidir. Kur'an'ın getirdiği hayat tarzı Hz. Muhammed'in kişiliğinde somutlaşmıştır. Sünnet ve hadis ne demektir? Hz. Muhammed'in kişiliğinde somutlaşmış olan Kur'ani hayat tarzına bu tarzı gelenekleştiren daha sonraki âlimler sünnet adını vermişlerdir. Kur'an'da sünne terimi her geçtiği yerde Allah'a isnatla gelir fakat sonradan kazandığı anlam olan peygambere isnatla hiç kullanılmaz. Sünnet tanımı başlangıçta Hz. Peygamber'in sadece peygamber olduğu için yaptıklarını kapsamaktaydı. Bu tanımın kapsamına Hz. Peygamber'in Allah'ın elçisi olduğu için yaptıkları girer. Onun insan olduğu için, Arap olduğu için, Mekkeli olduğu için yaptıkları başlangıçta bu kapsamda değerlendirilmemiştir. Fakat ilerleyen yüzyıllarda bu isimlendirmenin kapsamına İslam'ın olaya çıktığı coğrafyadaki genel geçer gelenekler de sokulmuştur. Hadis, Hz. Peygamber'e ait olduğu iddia edilen sözlere verilen isimdir. Bu iddianın doğruya ihtimali olduğu gibi yanlışa ve yalana da ihtimali vardır. Sünnetle hadis arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Sünnet daha çok eyleme, hadis ise söze tekabül eder. İçindeki sünnet olan hadisler olduğu gibi içinde sünnet olmayan hadisler de vardır. Bir hadisin doğru olup olmadığının nihai ölçüsünü Kur'an belirler. Kur'an'a arz edildiğinde Kur'an reddetmiyorsa ondan sonra hadisin doğruluğunun vurulduğu kriter riayet zincirinin senet sahih olup olmadığıdır. Hz. Muhammed'in yaptıklarının sünnet mi gelenek mi olduğu nasıl ayrılır? Buna bir örnek üzerinden cevap verelim. Mesela Hz. Muhammed'in giydiklerini görmek sünnet kapsamına girer mi? Sorusunun cevabı bu sorunun cevabına bağlıdır. Hz. Muhammed peygamberlik öncesiyle sonrası arasında giyim farkı gözetmiş veya içinde yaşadığı toplumdan ayrı giyinmiş midir? Bu tür soruların cevabı kocaman bir hayırdır. Şu halde Hz. Muhammed'in giyim kuşam tarzı ibadet bağlamında değil, adet ve gelenek bağlamında ele alınır. Hz. Muhammed'in Hz. İbrahim'in soyundan mı gelmektedir? Hz. Muhammed'in Hz. İbrahim'in Hacer'in doğma oğlu İsmail'in soyundan geldiği Müslümanların ortak kabulüdür. Bu onunla çağdaş Yahudilerin de ortak kabulüydü. Hz. Muhammed'in soy ağacı 21 kuşak atası Adnan'a M.Ö. 1. yüzyıla kadar inmektedir. Ondan ötesi kesin olarak bilinmemektedir. Hz. İbrahim'in İslam'daki önemi nereden gelir? Hz. İbrahim peygamberlerin atası olarak isimlendirilir. Kabe'yi yeniden imar ve inşa eden kişidir. Bakara 2'ye 127. Kur'an tıpkı Hz. Muhammed gibi onu da güzel örnek olarak takdim eder. Mumtehane 60'a 4. Kur'an'da pazarlıksız imanın ve kayıtsız şartsız teslimiyetin sembol ismi olarak anılır. Aynı zamanda o Allah'ın dostu olarak nitelenir. Hristiyan kaynaklarında Hz. Peygamber'e atıf var mıdır? Kur'an, Tevrat ve İncil'in Hz. Peygamber'i müjdelediğini haber verir. Araf 7'ye 157, 61'e 6. Burada verilen İncil ile ilgili haberleri 5 husus teyit eder. 1. Yuhanna İncil'inde Meryem oğlu İsa'dan sonra geleceği ifade edilen Periklitos'a, bozulmuş şekli Parakletos, yapılan müteaddit atıflar. Matta 14'e 16 ile 17, 25'e 26, 30'a 15'e 26, 16'ya 17, 12 ile 15. Bu kelime Aramice'den Süryanice'ye, oradan da Grekçe'ye taşınırken anlam kaybına maruz kalmıştır. Uğradığı ağır hasarlı yol kazası kelimenin aslını tanınmaz hale getirmiştir. Kelimenin Süryanice aslına ulaşmak için yoğun çaba harcayanlar karşılarında çok övülen, övülmüş anlamına gelen Munhamenna'yı bulmuşlardır. Bunun sıfat ve isim olarak karşılığı Ahmet ve Muhammed'dir. Habeş kralı Necaşi, daha Nebi hayattayken onu kendi kaynaklarında bulduklarını itiraf etmiştir. Kaynaklarımızdaki şekliyle Faraklit problemi daha Hicri 2. yüzyılın başında fark edilmiştir. Es-Sira 1-251. 2. Yuhanna İncil'inde zamanının büyük hahamları Hz. Yahya'nın Mesih mi, İlyah mı yoksa o peygamber mi olduğunu öğrenmek isterler. Yahya üçü de olmadığını söylediğinde şu cevabı verirler. Madem ki sen ne Mesih, ne İlyah, ne de o peygambersin, o zaman ne diye insanları takdis edersin? Fatiha 1'e 19 ila 25. Burada Mesih ile Meryem oğlu İsa, İlyah'la İlyas kastedilmektedir. O peygamber için tek şık kalmaktadır, övülmüş olan Ahmet. 3. Luka İncil'inde Eudokia diye bir karşılık vardır. Bu hedef kelimenin kaynak dildeki karşılığını bulmak istediğimizde tam bir sağır duvarla karşılaşırsınız. Gerçek manada bir İncil uzmanı olan ve eski bir Süryani papazı olan Benjamin Keldani, Abdülehad Davud, bu kelimenin kaynak dildeki karşılığının Ahmet olarak tespit etmiştir. İncil ve Salip, İstanbul 1999. 4. Milattan sonra 496 yılına kadar doğruluğu kabul edilip kiliselerde okunduğu halde hangi endişeyle bilinmez? Papa Gelasius tarafından zındıkça ilan edilip yasaklanan Barnabas İncil'inde Hz. Peygamber'in ismi hem de Arapça aslıyla zikredilmiştir. Ne ki bu İncil'in orijinal metninin başına diğerlerinden daha ağır bir yol kazası gelmiş, elde kala kala 14 veya 16 yüzyıldan kalma bir İtalyanca tercüme kalmıştır. Varlığı 18. yüzyılda tespit edilen İspanyolca bir nüsha daha sonra esrarengiz biçimde yok olmuştur. Bu orijinalden istinsah ederek Oxford University Press tarafından 1907'de basılan eser, iki nüshası hariç gizemli bir el tarafından ortadan kaldırılmıştır. Barnaba İncil'i kilisenin 1500 yıllık yok etme siyasetinden her seferinde aldığı ağır yaralarla gizli saklı birkaç tercüme nüsha bugünlere kadar gelebilmeyi başarmıştır. Kilisenin bu konudaki son siyaseti kendi açtığı yok etme savaşının bu İncil üzerindeki ağır darbe izlerini göstererek "Bakın, bunun aslı faslı belli değil" demekten ibarettir. 5. İncil kelimesinin kökeni meselesi. Bu konuda tüm araştırmaların varıp dayandığı nokta müjde manasıdır. Müjde, gelmesi beklenen sevindirici habere denir. Peki, İncil'in müjdelediği gelmesi beklenen sevindirici haber nedir? Bu konuya Kur'an, Hz. Muhammed'i kastederek "Ahmet'tir" cevabını verir. Saf 61'e 6. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.